Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. "Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Farvardin 1401, Hicri Kameri 24 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 27 Mart 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan doğan ekonomik kriz konusunda siyasi analist Sayın Abdullah Kavan ile yapılan röportaj, kadınların Nevruz şenliklerindeki rolü, Ayetullah Hamene'nin yeni yılı adlandırmasının amaçları ve İslam dininde çocuklar ve ergenlerin talim ve terbiyesi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İranlı baş müzakereci Avrupa Birliği temsilcisiyle bir araya geldi. Kemal Kharrazi, nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasının Amerika'nın siyasi iradesine bağlı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. İbrahim Kalın, herkes köprüleri yakarsa Rusya ile kim konuşacak dedi. Amerikan eski başkanı Trump, Biden'ın Amerikan rüyasını yıktığını söyledi. Filistinli gruplar Tel Aviv ile Arap zirvesini kınadılar. Şimdi haberler.
Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri Kani ile bir araya geldi. İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Tahran'a gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakri Kani ile bir araya geldi. Görüşmede yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı. Daha önce ziyareti hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Mora, Tahran'da Bakri ile görüşmek üzere bu ziyareti gerçekleştireceğini ve Viyana müzakerelerinde geriye kalan çatlakları doldurmaya çalışacaklarını kaydetmişti. İran Başmüzakerecisi Ali Bakri Kani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki ciddiyetini ve kararlılığını vurguladı ve Amerikan tarafı gerçekçi olursa bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Bakri ve Enrico Mora önümüzdeki günlerde temasa ve yakın istişarelere devam edecek.
İran'ın Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Kharrazi, nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasının yakın ve Amerika'nın siyasi iradesine bağlı olduğunu söyledi. Kemal Kharrazi, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak, Avrupalılar bile Obama'dan sonra Trump döneminde ve anlaşmadan çıktığında sorunları çözmek için hiçbir şey yapmadılar, dedi. Kemal Harrazi, Avrupalı şirketleri ikincil yaptırımlardan korumak için Avrupa hukukunda belirli kurallara sahip olmayı vaat ettiklerini, ancak uygulamada hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. İran'ın Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı ayrıca Washington'un İran devrim muhafızlarını terör örgütleri listesinden çıkarıp çıkarmayacağına dair ise şöyle dedi. Devrim muhafızları bu listeden çıkarılmalıdır ve tek sorun bu değil. 500'den fazla İranlı kurum ve kişi, bazıları İran-Batı ilişkilerini doğrudan etkileyen Amerikan yaptırımları altında. Harrazi devrim muhafızlarının milli bir ordu olduğunu, milli ordunun terör örgütü olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, devrim muhafızlarının listeden çıkarılmasının İranlılar için çok önemli olduğunu söyledi.
Amerika'nın İran İşleri Özel Temsilcisi, mevcut Amerika yönetiminin bir sonraki Amerika yönetiminin nükleer anlaşma yönelik kararlarını garanti edemeyeceğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika hükümetinin İran Özel Elçisi Robert Malley, pazar günü yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden bir sonraki Amerika yönetiminin nükleer anlaşmaya karşı nasıl bir işlem yapabileceğini garanti veremeyeceğini kabul etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer anlaşmanın tüm taahhütlerine bağlı olduğunu kabul etmesine rağmen eski Amerika Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilirken İran'a karşı maksimum baskı ve yaptırım siyasetlerini başlattı. Joe Biden liderliğindeki yeni Amerika yönetimi azami baskı politikasının başarısız olduğunu kabul etse de bu zamana kadar yaptırımların kaldırılması konusunda uygulamada herhangi bir olumlu girişimde bulunmamıştır.
İran Petrol Bakanlığı Areş ortak sahasının geliştirilmesi ve işletilmesi için gerekli düzenlemeleri ve sağlamaların çalışmaları sağlandığını bildirdi. Areş doğalgaz sahası Fars Körfezi'nin kuzeyinde ve İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan İran'daki gaz sahalarından biridir. Areş doğalgaz sahası İran'ın Kuveyt ve Suudi Arabistan ile ortak alanlarından biri. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman ve Kuveytli mevkidaşı 5 gün önce Fars Körfezi sularında Areş gaz sahasının geliştirilmesine ilişkin bir belge imzaladılar. Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın bu hamlesi mevcut prosedürlere ve önceki müzakerelere aykırı. İran Petrol Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ahmet Esedzade, Areş ortak sahasının işletilmesinin ertelenmesinin nedeninin Kuveyt ile sınırın belirlenme kararıydı, ancak diğer taraf daha önceki müzakereleri dikkate almadan tek taraflı olarak alanı geliştiriyorsa ertelemek için bir neden yok, dedi. İranlı yetkili, İran'ın ortak sahaların işletilmesinin entegre bir şekilde yapılması gerektiğine inandığını ve bunun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yol açacağına inandığını da sözlerine ekledi. Esedzade, sınırın henüz tanımlanmadığı durumlarda bile uluslararası alanda deneyimli modeller kullanılarak entegre bir şekilde alanın geliştirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, İran Petrol Bakanlığı'nın bu konuda müzakereye hazır olduğunu söyledi.
1650 yabancı turist İran'ın Huremşehir Kutsal Savunma Kültür Merkezi'ni 2 yıllık bir aradan ve korna yasağının kaldırılmasının ardından geçen Hicri Şemsi yılın son günlerinden bu yana ziyaret etti. Huremşehir Savunma Kültür Merkezi Müdürü Abbas Harbi, pazar günü İran'a verdiği demeçte, turistlerin İsveç, Almanya, Avustralya, Avusturya, Çin, Güney Kore, Latin Amerika, Afrika, Irak, Afganistan, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Hindistan'a ilaveten İran içinden de geldiğini söyledi. Abbas Harbi, Kutsal Savunma Kültür Merkezi'ni kumda eğitim gören öğrenci ve yabancı öğrencilerden oluşan grupların yabancı turistlere rehberlik ettiğini söyledi. İran'ın Huremşehir Kültür Merkezi, Karun Nehri'nin batı kıyısında yer almaktadır. 2400 metrekarelik bir alanda yer alan bu kültür merkezi, yaklaşık 3000 kitap içeren özel bir kutsal savunma kütüphanesi, bir sinema salonu ve meçhul 3 şehidin mezarına sahiptir.
İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü, Dünya Sağlık Örgütü'nün İran aşılarının kaydını desteklemesi gerektiğini vurguladı. İranlı genç bilim insanları ve uzmanlar koronavirüse karşı aşı geliştirmede önemli başarılar elde ettiler. Bereket, Razikov, Pars ve Nora aşıları İran'da başarıyla test edilmiş ve teşhir edilmiş aşılar arasında yer alıyor. İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Muhammed Hüseyin Niknam, çevrim içi düzenlenen COVID pandemisiyle mücadele dünya konferansında virüsün büyük zorluklarına dikkat çekti. Niknam, İran halkının ilaç ve tıbbi malzeme alanındaki tek taraflı Amerikan yaptırımları sebebiyle sorunlarla karşı karşıya olduğunu da söyledi. İranlı yetkili koronavirüsle mücadelenin virüse karşı daha az ayrıcalıklı ve hatta gelişmiş toplumlar da dahil olmak üzere dünyadaki tüm insanların farkındalığını ve birliğini gerektirdiğini, dolayısıyla tüm doktor, hemşire ve sağlık personelinin dayanışma içinde çalışmaları gerektiğini bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan son açıklamada 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2299 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.021'e, vaka sayısı ise 7.151.088'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1577'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.854.816'ya ulaştığı açıklaması yapıldı.
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamalarında 6 ayda 102 anaokulu ve 7800 ana sınıfı hizmete açtıklarını belirterek yıl sonuna kadar 3000 yeni anaokulu ve 40000 yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerlemeye kat ettiklerini belirtti. Bakan Özer konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Özer yazılı açıklamasında bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için çalıştıklarını vurguladı. Açıklamalarında yıl sonuna kadar 3000 yeni anaokul ve 40000 ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı, okullaşma oranlarını arttırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Özer şu ifadeleri kullandı. Yeni anaokulları ve ana sınıfların yapımı için yürüttüğümüz süreç planlandığı gibi ilerliyor.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, 1261 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonunda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, 1261 düzensiz göçmen yakalandı denildi. Bu arada 2 gün önce Van'ın İpek Yolu ilçesinde yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nun Newsmaker oturumunda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin bir sonraki neslini alması konusunun masada olup olmadığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, S-400'leri aldıklarını ve anlaşmanın tamamlandığını söyledi. Çavuşoğlu, Amerikan medyasında yer alan Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bu kesinlikle masada değildir, hiçbir şekilde biz bunu değerlendirmedik diye konuştu. Türkiye'nin ihtiyacı nedeniyle S-400'leri Amerika ve müttefiklerinden almayı tercih ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, ama oradan alamıyorsak o zaman bunu başka bir kaynaktan bulmamız lazım ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya doğalgaz bağımlılığının 4 yıl önce %51 iken şimdi %40'ın altına indiğine dikkat çekerek yeni enerji kaynakları bulup çeşitlendirme konusunda çok çalışmaların olduğunu ve mevcut durumda yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu'nda tüm dünyanın Rusya ile ilişkilerini kesmesine karşı uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna'daki savaşa son verilebilmesi için Türkiye'nin ve diğer ulusların Rusya ile konuşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Kalın, eğer herkes Rusya ile köprüleri yakarsa o zaman en sonunda onlarla kim konuşacak dedi. Doha Forumu'nda konuşan Kalın, Ukraynalılar kendilerini savunmaları için mümkün olan her şekilde desteklenmeli. Fakat Rusların tezinin de öyle ya da böyle duyulması gerekiyor ifadelerini kullanarak Moskova'nın sıkıntılarının haklı görülmesi bile anlaşılması gerektiğini söyledi. Aynı forumun bir başka panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise bazı Rus şirketlerinin yaptırımlar nedeniyle operasyonlarını Türkiye'ye kaydırdığını söyledi. Dağlıoğlu, Türkiye'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çıkar sağlayacak kişilerle iş yapıp yapmadığına dair soruya ise şu yanıtı verdi. Üzerinde soru işareti olan herhangi bir yatırım veya sermayeyi hedef almıyoruz, peşine düşmüyoruz, kovalamıyoruz.
Beyaz Saray, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "bu adam iktidarda kalmamalı" şeklindeki sözlerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi. Açıklamada başkanın söylemek istediği şey Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemezdi. Yoksa Putin'in Rusya'daki siyasi gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu ifadeleri yer aldı. Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek "Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalmamalı" ifadesini kullandı. Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Biden'ın sözlerine tepki göstererek "Rusya'da hükümeti değiştirme kararı Bay Biden'a değil, sadece Rusya Federasyonu halkına aittir" dedi. CNN'in bildirdiğine göre Biden'ın Putin'e yönelik en güçlü eleştirisi ve Amerika'nın Rusya'ya yaklaşımında bir değişiklik olduğunu gösteriyor.
Rusya, Meksika'yı Moskova'nın casus yuvası olarak nitelendiren Amerikalı bir yetkilinin iddialarını yalanladı. İRNA'ya göre Meksika'daki Rus Büyükelçiliği Amerikan Generali Glenn Van Herken, Meksika'da Rus askeri casusların varlığına ilişkin açıklamalarının hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. Rusya'nın Meksika Büyükelçiliği sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Amerika'nın Meksika hükümetinin eylemlerini ve kararlarını etkileme girişimini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Amerika, Kanada, Meksika ve Bahamaları kapsayan askeri bölgenin başkomutanı Glenn Van Herk, Perşembe günü Meksika'nın şu anda dünyadaki en fazla sayıda Rus askeri istihbarat üyesine sahip olduğunu iddia etti.
Eski Amerikan Başkanı Trump, mevcut Başkan Biden'ı Amerikan rüyasını yok eden uykulu bir piç olarak nitelendirdi. Amerikan eski başkanı Trump pazar günü Georgia eyaletindeki destekçilerine verdiği mesajda en kötü 5 Amerikan başkanını bir araya getirirseniz Biden'ın 15 ayda verdiği zarar gibi bir şey yapamazlar dedi. Trump, Biden bir yıldan biraz fazla bir süre içinde Amerikan rüyasını yok etmeyi başardı. Ancak umutsuzluğa kapılmayın çünkü doğru liderlikle Birleşik Devletler her zamankinden daha güçlü ve daha büyük gelebilir dedi. Trump, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesini ve benzeri görülmemiş Amerikan 40 yıllık enflasyonunu eleştirirken, kana susamış suçlular, demokratlar tarafından yönetilen şehirleri kirletmekle meşguller. Korona kayıp sayıları geçen yıldan daha fazla. Kim buna inanır? Dedi.
Rusya'nın şu an büyükelçisi Siyonist rejim İsrail'in Suriye'ye yönelik mükerrer saldırılarına tepki gösterirken Tel Aviv'in Moskova'yı tepki vermesi için kışkırtmaya çalıştığını söyledi. Siyonist rejim savaş uçakları Lübnan hava sahasını kullanarak veya işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Suriye'nin doğu ve kuzey batısındaki hedeflere periyodik olarak füze saldırıları düzenliyor. Lübnan merkezli Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Siyonist rejimin her gün Birleşmiş Milletler kararlarını ve Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini defalarca bildiriyor.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas ve Filistin İslam Cihat Hareketi, bazı Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının işgal altındaki Negap bölgesinde terör rejimi İsrail'le bir oturum yapmasını kınadı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'tan oluşan 4 Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları, ırkçı rejim, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile işgal altındaki Negap'ta bugün bir araya geldi. İslam Cihat Hareketi liderlerinden Davut Şahap, Filistin El-Yom gazetesine verdiği röportajda Arap Dışişleri Bakanlarının zirveye katılımını kınayarak zirveyi işgalci rejim lehine uzlaşma ve işbirliğinin sembollerinden biri olarak nitelendirdi. Hamas ise zirveyi kınadı, toplantının sadece işgalci rejimin çıkarına olduğunu, Arap Dışişleri Bakanlarının davranışlarının Arap halklarının tutumları ve çıkarlarıyla çelişini vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Rusya'nın Bakü'yü üçlü ateşkesi ihlal etmekle suçladığı iddialarını reddettiğini belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bildirisinde Bakü'nün 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmaya bağlılığının vurgulandığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ateşkes anlaşmasının hiçbir hükmünü ihlal etmediği belirtildi. Bildirdi Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Rus mevkidaşı Sergey Shoigu'nun 25 Mart'ta bir telefon görüşmesine Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldıkları belirtildi.
Hindistan ordusu Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti.
Ve Meksika'da sıcak ve kuru iklim koşulları nedeniyle 33 ayrı yerde aktif orman yangını olduğu bildirilirken yetkililer ülke genelinde son bir haftada 4278 hektarlık ormanlık alanının kül olduğunu açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Rusya ve Türkiye'nin ikili ticarette doları kaldırma kararlarıyla ilgili. Amerikan dolarının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda başta petrol ve doğalgaz ihracatçıları olmak üzere dünya ülkeleri tarafından ikili, bölgesel ve uluslararası işlemlerde kullanılması Amerika'nın ekonomik ve mali gücünü önemli ölçüde arttırmıştır. Aslında Amerika'nın ekonomik gücünün önemli bir kısmı para birimi doların uluslararası ticaretten kaynaklanmaktadır. Bu faktör Beyaz Saray yetkililerinin çok uluslu firmalarla danışarak gelişmekte olan ülkelere yaptırım uygulayabilmelerine ve ekonomi kervanından uzaklaştırılabilmelerine sebep olmuştur. Aslında dünya ülkeleri Amerikan doları ile ticaret yapmaları nedeniyle bu ülkenin sultasında bulunuyorlar. Aynı zamanda Amerika'da sahip olduğu ulusal para gücü ve uluslararası kuruluşlardaki altı kurumları aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerine ekonomik yaptırımlar uygulamaktadır. Bu süreçte hiç şüphesiz dünya ülkelerinin Amerikan doları dışında diğer dövizleri kullanması bu ülkenin gücünü azaltacaktır. Sonuçta Amerika gelişmekte olan ülkelere yaptırım uygulayacak gücünü kaybedecektir. Bu arada bazı ülkelerin liderleri Amerikan sultasından kurtulmaya çalışıyorlar. Hiç şüphesiz bu ülkelerin ikili ticaretlerinde kendi ulusal para birimlerini kullanması Amerika'nın sönmekte olan ekonomisine ağır darbe vuracaktır. Hiç şüphesiz petrol ihraç eden ülkelerin bu bağlamda hareket etmesi Amerika'ya daha ağır darbe indirecektir. İran, Rusya, Türkiye, Çin ve hatta Hindistan Amerika'nın sultasında bulunmak istemiyorlar. Bu ülkeler kendi ticaretlerinde doları kaldırmak hedefiyle birçok çalışmada bulundular. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin 2017 yılından itibaren yani 5 yıldan beri bu ülke limanlarında alışverişlerin Rusya rublesiyle yapılmasının mümkün olduğunu direktifini vermiştir.
Bu bağlamda İran'da ekonomi uzmanı ve akademisyen Muhammed Hüseyin Edip, Rusya Cumhurbaşkanı'nın direktifini Amerika'ya bir nevi savaş ilanı sayarak şöyle diyor. Putin'in 2017 yılındaki emri çok düşündürücü bir olaydı. Fakat dünya medyası bu direktife ilgisiz kaldılar. Bana göre dünyanın en önemli, en büyük stratejik haberi Rusya döviz rezervlerinin değişmesiydi. Geçen yıldan itibaren Ukrayna ve Rusya savaşını tahmin eden İranlı uzman ayrıca Rusya'nın döviz rezervleri dışında yaklaşık 600 milyar dolara sahip olduğuna işaretle Rusya bir petrol ve doğalgaz ülkesidir. Petrol ihracatından bazı kaynakları var. Bu ülkenin döviz rezervini 600 milyar dolara ulaştırmıştır. Rusya hükümeti dolara bağımlılığını ve ekonomisinin yaptırımlara karşı kırılganlığını azaltmak ve önlemek amacıyla doların döviz rezervlerindeki payını kademeli olarak mümkün olan en düşük seviyeye indirmeye karar verdi. Bu bağlamda Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Putin bir telefon görüşmesinde ikili ekonomik ilişkilerin devamına vurgu yaparak Ankara ve Moskova karşılıklı ticaret için dolar, euro, ruble, altın ve yuan kullanabilir dediler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat Türkiye'nin Rusya ile ticarette ruble kullanabileceğini söyledi. Türkiye'nin Rusya ile ticarette doların kaldırılmasına karar vermesi, Amerikan ekonomisini fazla kötü etkilemesi de düşündürücü bir eylemdir. Aslında 2022 yılına Amerika'nın Türkiye'ye baskılarının devam edeceği şimdiden tahmin edilebilir. Fakat Türkiye'li yetkililer, Türkiye'yi Amerika'nın stratejik müttefiği sayıyor ve aynı zamanda NATO'nun aktif üyesidir Türkiye. Bu yüzden Ankara'nın bir NATO üyesi ve Washington'un müttefiği olarak Rusya ile ticarette dolar yerine rubleyi kullanması dünya çapında Amerika'ya büyük bir prestij kaybına sebep olabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika ile Rusya arasındaki çatışmada yeni bir aşama ile ilgili. Amerika ve Rusya ilişkileri Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana daha önce benzeri görülmemiş bir düzeyde kötüleşti. Amerika, Batı dünyasının lideri olarak Moskova'ya karşı en sert yaptırımlarla geniş çaplı bir Rus karşıtı kampanya yürütüyor ve Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak istiyor. Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da konuşan Amerika Başkanı Joe Biden, Washington'un Moskova ile karşı karşıya gelmesinde yeni bir aşamaya işaret etti. Biden, konuşmasının bir bölümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini söylerken, "Allah aşkına bu adam artık iktidarda kalamıyor," dedi. Böylece Amerika Başkanı ilk kez Rusya'da rejim değişikliğini istedi. Biden konuşması ardından Beyaz Saray hemen yaptığı açıklamada Biden'in bu ülkede rejim değişikliği istemediğini ilan etti ve yetkililerinden biri de başkanın Putin'in konuşmalarına veya bölgeye karşı güç kullanmamasına izin verilmemesi gerektiği anlamında konuştu ve Putin'in Rusya'da iktidarda kalması veya rejim değişikliği konusunda konuşmadığı şeklinde bir açıklamada bulundu. Amerikalı yetkililer daha önce hedeflerinin Putin'in görevden alınması olmadığını belirttiler. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu ayın başlarında Washington hedefinin Rusya'da rejim değişikliği olmadığını, bu konuda Rusya halkının liderinin kim olması hakkında karar vermesi gerektiğini söyledi. Ama yine de Biden'in konuşması Amerikalı yetkililerin önceki açıklamaları ile çelişiyor. Bu bağlamda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Biden'in sözlerine tepki olarak Rusya'da hükümet değişikliği hakkında kararın Biden'in sorumluluğu olmadığını, bunun sadece Rusya Federasyonu halkının seçim hakkı olduğunu belirtti.
Beyaz Saray'ın Biden'ın sözlerini haklı çıkarmak için gösterdiği açık çabalara rağmen Amerikan Başkanı'nın Putin'e karşı tutumunun Washington'un Rusya ve liderliği hakkındaki gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu ve Amerika'nın kendisine nihai hedefi olarak Putin'i devirmek ve onu iktidardan uzaklaştırmak şeklinde belirlediğini göstermektedir. Biden başkanlığı döneminde Amerika ve Rusya ilişkileri artan bir şekilde gergin yaşandı. Siyasi bilimler uzmanı Grigory Tromofichuk, bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Biden döneminde Rusya karşıtı Trump dönemindeki eylemler devam etmekle kalmadı. Üstelik Obama döneminde izlenen siyasetler daha da şiddetlendi ve tam olarak bitiremediği konular daha ciddi ve güçlü bir şekilde devam etti, dedi. Bunun sebebi Ukrayna Savaşı ve Putin'in bu konuda oynadığı role dayanmasından önce onun Rusya ulusal gücünün ihyası ve de Amerika'nın başta Batı Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki planlarına karşı açıkça muhalefetidir. Putin, Rusya Cumhurbaşkanı olarak Çin mevkidaşı ile birlikte Batı eksenli dünya düzeninin değişmesi ve çok taraflılık ve uluslararası münakaşalarda Birleşmiş Milletler'in eksen rol oynadığı bir düzenin kurulması üzerinde aynı görüşü paylaşıyor. Üstelik Rusya, stratejik nükleer güçler alanında Amerika ile eşit durumda olan tek ülke olarak her zaman Washington için ciddi bir tehdit olmuştur. Bu yüzden Amerika'nın tüm çabaları Rusya'yı zayıflatmaya ve nihayetinde onu parçalamaya ve sözde nükleer tehdidini ortadan kaldırmaya odaklanmıştır. Washington açısından Ukrayna Savaşı, Rusya ve Putin'i zayıflatmak ve onun meşruiyetini azaltarak sonuçta görevden uzaklaşması için altın bir fırsattır. Fakat Amerika liderliğindeki Batı'nın Rusya'da rejim değişikliğine dayalı geniş çaplı tüm çalışmalarına rağmen Putin'in son 20 yılda Rusya'nın Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede çok önemli gelişmelere imza attığı gerçeği inkar edilemez. Bu yüzden onun 2024'e kadar görevde kalacağı dikkate alınırsa Putin'in bu sürede ve hatta belki daha sonrasında bile Rusya'nın gelişmelerinde kilit rol oynaması beklenebilir. Burası Tahra Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı bahanesiyle Moskova'ya yönelik kapsamlı ve benzeri görülmemiş yaptırımlar dünya çapında artan muhalefetle karşılaştı değerli dinleyicilerimiz. Ukrayna Savaşı ve Batı'nın Rusya karşı eşi görülmemiş yaptırımları hayatın çeşitli boyutları, bu cümleden ekonomi, ticaret ve ürün taşımacılığı üzerinde derin olumsuz etkiler bırakmıştı sevgili dinleyicilerimiz. Bu yüzden de söz konusu yaptırımlar dünyada ciddi muhalefetlerle karşılaşmıştır. Biz bugün sohbetimizde Ukrayna krizinden doğan bu meseleyi ve bu aslında gelişmeyi konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda siyasi meseleler uzmanı Sayın Abdullah Kavan hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Saygılar bizlerle. Türkiye'de saygılar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son olarak Rusya ile birlikte BRICS ve G20'nin bir üyesi ve ekonominin yeni güçlerinden olan Brezilya söz konusu bu yaptırımların yasa dışı olduğunu vurguladı. Şimdi bu yaptırımların Türkiye üzerinde de kimi uzmanlara göre bazı etkileri olmuştur. Yani genel olarak ekonomik açıdan bakacak olursak konuya, siz bu krizin nasıl bir sonuçlar doğurduğunu veya doğuracağını tespit ediyorsunuz efendim?
Tabii ekonomi kriziyle ilgili aslında sadece belki Türkiye üzerinden değil, belki komşu ülkeler üzerinden daha çok değerlendirmek gerekir. Belki de Avrupa yönüyle de meseleyi ele almamız gerekir. Çünkü bu kriz sadece Rusya ve Ukrayna savaşıyla sadece onlar üzerinden değerlendirmek belki eksik olur. Hatta şunu söyleyebiliriz. Aslında bir Rusya-Ukrayna sadece ekonomik boyutuyla değil, bütün bir yansımasıyla, yani siyasi yansımasıyla, askeri yansımasıyla, psikolojik yansımasıyla, ekonomik yansımasıyla, bu sadece Rusya ve Ukrayna arasında olan bir mesele değil. Bütünüyle tesiri, etkisi hem Avrupa ülkelerine, hatta Orta Doğu'daki bütün ülkelere sirayet eden, belki bizim daha çok hissettiğimiz, halk olarak daha çok hissettiğimiz ekonomik boyutuyla biz bunu daha iyi görüyoruz. Belki daha çok ekonomik boyutuyla doğalgaz üzerinden, belki özellikle akaryakıt üzerinden bu meseleyi değerlendiriyoruz. Fakat dediğim gibi hem askeri hem psikolojik açısından bütün Avrupa'ya, Orta Doğu ülkelerine, hasreten eğer Türkiye üzerinden bunu değerlendirirsek, bunun yansımalarını hem gıda üzerinden, tahıl dilleri üzerinden, hem de özellikle doğal gaz, yakıt üzerinden bunu biz daha çok hissediyoruz, görüyoruz bir halk olarak. Bunun yansıması birçok yönü de vardır. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi Batı'nın bu arada nasıl bir tavır sergilediğini siz tespit ediyorsunuz. Yani tamamen Amerika'ya uyup da Rusya'ya karşı bir cephede yer aldıklarını düşünmek mümkün mü acaba?
Şunu net olarak ifade edeyim. Aslında NATO, yani Avrupa Birliği dediğimiz NATO, biliyorsunuz Amerikan gözetiminde kurulan bir NATO Birliği var. Fakat bu süreç içerisinde özellikle Ukrayna'yı sadece ambargolarla desteklemesi yüzeysel olarak, ki buna şerh koyan bazı ülkeler vardır. Biliyorsunuz ki Almanya buna şerh koydu, bir İngiltere buna şerh koydu. Yani ambargolar konusunda da pek istekli değildi. Biliyorsunuz Almanya daha çok Rusya ile ticari anlamında çok yoğun ilişkileri vardır. Yani bir nevi partneridir, o şekilde görülebilir. Şimdi bu yönüyle meseleye baktığımız zaman aslında NATO ya da Avrupa durumdan rahatsız. Yani bir taraftan Amerika'nın yaptırmak istediği ambargolarla bir blokta tutmak istediği NATO'yu, Avrupa'yı, bir taraftan da meseleye baktığımız zaman aslında NATO bütün dünya gözünde prestij kaybetti. Ya da şöyle ifade edelim, Amerika bütün ülkeler açısından bana göre prestij kaybetti. Şu anlamda ben söylüyorum. Çünkü Rusya Ukrayna'ya girmeden önce gerek Avrupa ülkelerinden gerek Amerika'dan işte arkandayız, destekleyeceğiz, yardıma geleceğiz. Rusya bu işi yaparsa, Ukrayna'yı ilhak ederse bu kabul edilemez, bizim kırmızı çizgilerimizdendir gibi ifadeler kullandılar. Fakat Rusya ne zaman ki Ukrayna'ya saldırdıktan sonra, ki bir ayı aşkındır biz bu meseleyi konuşuyoruz, gerek NATO gerek Amerika'nın tavırları sadece açıklamalardan ibaret kaldı. Bu yönüyle meseleye baktığımız zaman NATO ve Amerika Birleşik Devletleri bütün ülkeler gözünde bana göre prestij kaybetti. Yani ileriki yıllarda sıkıntıya girecek bir devletin ne ABD'ye, ne NATO'ya, ne de Avrupa ülkelerine güveneceği konusunda ciddi bir sarsılma vardır. Ve şu anda hem Amerika'nın hem de NATO'nun yapmış olduğu tavırlar tamamıyla bütün ülkeler etrafında tarafından değerlendiriliyor. Bu yönüyle aslında ben Avrupa meselelerini, NATO'yu değerlendiriyorum.
Evet. Efendim, şimdi son sıralarda Ukrayna'da Zelenski NATO ve batılı ülkelere karşı sert ifadeler kullandı açıklamalarında. Şimdi sizin demin ifade etmiş olduğunuz bu prestij kaybı acaba Ukrayna'nın gözünde de yaşandı mı sizce?
Kesinlikle. Zaten Zelenski'nin açıklamalarından bileceksiniz. Daha savaşın ikinci ve üçüncü gününde bir açıklama yapmıştı. Yani ön koşulsuz olarak Avrupa Birliği'ne girmeyi, NATO'ya girmeyi herhangi bir koşulda şart koşmayarak biliyorsunuz imza attı ve bunu bütün dünyaya deklare etti. Bu hareketten sonra özellikle en sonda Boris Johnson'ın yapmış olduğu açıklama, işte biz Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne, NATO'ya almayacak şeklindeki ifadesi. Sonradan Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'ne Zelenski'nin yapmış olduğu çağrıda, işte bugün size ihtiyacımız vardır, bize yardım edin şeklindeki ifadesinden sonra, buradan da herhangi olumlu bir adım, bir tavır gelmedikten sonra tamamıyla hem Zelenski hem de Ukrayna halkı o cepheden tamamıyla umudunu kesmiştir. Gelinen noktada zaten son birkaç gündür Ukrayna'nın, gerekirse Zelenski'nin yapmış olduğu açıklamalardan artık uzlaşmaya daha yakın olduğu, Rusya ile anlaşabileceği imajını doğuyor, öyle adımlar atıyor Zelenski. Bu tavrı da bu açıklamalarıyla tamamıyla NATO ve Amerika'dan ümidini kestiği için, bir şok yaşadığı için ve aslında güvendiği dağlara sadece karlar değil taşlar yağdığı ifadesiyle onu gördükten sonra bu tavrı belirlemiştir. Demin ifade ettiğimiz gibi bütün ülkeler açısından yaşanılan şok, bu şokun maksimum derecesi ve en yaşanılır biçimi Zelenski üzerinden göründü. Son açıklamalardan da biz bunu görüyoruz.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Kavan.
Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Abdullah Kavan hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Rusya-Ukrayna savaşından doğan ekonomik kriz ve Batı'nın buna nasıl yaklaştığı konusuyla ilgili kısaca analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadınların Nevruz şenliklerindeki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran kültüründe kadınların Nevruz bayramının şenliğine katkılarını ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran kültüründe kadın üreme, doğuş ve aşk simgesidir. Kadın, has ve özel aşkını ve sevgisini eve yayıyor ve aile ortamını hoş ve güzel hale getiriyor. Anne büyük bir aşk ve şevkle kırmızı kumaşı yere seriyor. Güneş ışınları pencereden içeri süzülerek kumaşın üzerindeki geleneksel motifleri okşuyor. Rengarenk sümbüllerin ve nergis çiçeklerinden bir demetin kokusu evin havasına hoş bir koku kazandırıyor.
Anne hala büyük bir aşk ve şevkle uğraşıyor. Zira şimdi Nevruz'a özel geleneksel haftsin sofrasını kurmak istiyor. Anne daha önce kırmızı elmaları yıkamış, sarımsakları temizlemiş, samanu, sumak ve sebzeyi hazırlamış ve hepsini bir tepsiye yerleştirmiştir. Anne şimdi hoş bir huzur içinde sofranın kenarına oturuyor ve aynayı sofranın başına yerleştirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i de rahle üzerinde koyarak aynanın karşısına yerleştiriyor. Ardından aynanın iki tarafına şamdanları koyuyor ve yanına sümbül ve nergis çiçeklerini simetrik ve güzel bir şekilde yerleştiriyor.
Şimdi anne Haftsin kaselerini eşsiz zevkiyle daire şekilde sofraya ve ayna ve Kur'an-ı Kerim karşısına yerleştiriyor. Ben de koşa koşa sofranın diğer malzemelerini getirerek bu bayram sevincine ortak olmak istiyorum. Annem elma, sirke, semenu, sarımsak, iğde ve birkaç altın sikeyi zarif elleriyle kaselerin içine yerleştiriyor. Şimdi sıra bayramın sebzesine geliyor. Annem bu sebzeyi buğdayı yeşerterek hazırladı ve şimdi onu Hefts'in sofrasına yerleştiriyor. Sofrayı içinde kırmızı ve turuncu renkte küçük balıkların bulunduğu camdan bir kap tamamlıyor.
Şimdi artık aynada Kur'an-ı Kerim ve içinde büyük bir aşk ve şevkle annem tarafından doldurulan kaseler ve yeniden doğuşu simgeleyen sebzenin görüntüsü görünüyor. Annem bu durumdan çok mutlu ve sanki yeryüzünün en mutlu meleğiymiş gibi seviniyor. Annem beni kucaklıyor. Ardından pencereyi açarak güneş ışınları ile birlikte İlkbahar Meltemi'nin de evin içine girmesini ve bayram kokusunu her tarafa yaymasını sağlıyor. Annemin mutluluk tebessümü ile birlikte bahçedeki çiçekleri de yavaş yavaş açmaya başladığını hissediyorum.
İran kültüründe kadın, üreme, doğuş ve aşk simgesidir. Kadın, has ve özel aşkını ve sevgisini eve yayıyor ve aile ortamını hoş ve güzel hale getiriyor. Kadınlarla ilgili güzel bir tabirle kadın gülünce sanki evin tüm tuğlaları da onunla birlikte gülüyor gibi oluyor deniliyor. Evin neşesi kadının ve evin annesinin neşesine bağlıdır. Allah Teala kadını bu denli güzel yaratmıştır. Allah Teala kadını çiçek gibi narin, dağ gibi sabırlı ve su gibi akıcı ve sevgi dolu yaratmıştır. Yüce Allah üremeyi kadına verdiği gibi onu hayatın çiçeklerine yetiştiren bahçıvan da yapmıştır. Allah Teala kadını annelik makamı ile onurlandırmış ve bu makamın yüce olduğunu ve bedeli de cennet olarak buyurmuştur.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kadını ailenin huzur ve mutluluk etkeni olarak tanıtıyor ve izdivaçla bu huzura kavuşmanın mümkün olduğunu buyuruyor. Allahu Teala Rum suresinin 21. ayetinde bu bağlamda şöyle buyuruyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Bu ayet, Yüce Allah'ın kutsal bir konu olan izdivacı, kadın ve erkeklerin has bir huzura kavuşmalarının vesilesi yaptığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Kadınların aile içinde neşeli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için başvurdukları yöntemlerden biri evde mutluluk veren anlara zemin hazırlamaktır. Bu durum Nevruz Bayramı'nda daha da belirgin hale gelir. İranlı kadınlar ilkbahar gelmeden önce evde faaliyetlerin başlar. İranlı kadınlar eşinden ve çocuklarından yardım alarak ilkin eve temizlik yapar. Bu süreçte evin içindeki fazla ve kullanılmayan eşyalar dışarıya çıkarılır. Bu iş evde stresleri hafifletir ve evi daha fazla huzurlu hale getirerek aile fertleri için huzur dolu bir ortam yaratır.
İranlı kadınlar ilkbaharı karşılamak üzere sadece evde temizlik yapmakla yetinmiyor ve bunun yanında sanatçı ve narin ruhları ile güzel ve ilginç yenilikler de yaparak ev ortamını daha neşeli ve canlı hale getiriyor. Evin dekorasyonu ve odaların badanalarını değiştirmek, renkli yeni çarşafları ve çiçekleri satın almak ve ev ortamını hoş kokularla doldurmak, aile fertleriyle birlikte yeni elbiseler satın almak ve diğer bazı işler genellikle kadınların görevidir. İranlı kadınlar çok has bir aşk ve şevkle bayram günlerinde özel çeşitli yemekleri, tatlıları ve güzel meşrubatı tedarik görür ve ailelerine unutulmaz anları yaşatır.
İranlı bazı kadınlar hafsen için özel sofra hazırlar ve bu sofrayı çeşitli motiflerle bezemeye özen gösterir. Bazı kadınlar ise hafsen kaselerini kendi ellerini çanaktan yapar ve onları geleneksel motiflerle süsler. Yine bazı kadınlar bayrama özel semenu tatlısını yapar ve eşe dosta dağıtır. Genel bir anlamda Nevruz Bayramı'nı daha da güzel ve renkli yapanlar kadınlardır. Kadınlara değerli bakışı olan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi kadınların aile içinde rolü hakkında şöyle buyuruyor. Kuşkusuz kadınların evin ve ailenin yöneticisi olarak maharetleri ruhi neşesine sebebiyet etmekte rolü göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.
Evde daha fazla sevinç ve mutluluğa vesile olan anları arttırmak ve mutluluk anlarını yönetmek ebeveynlerin görevidir ve çiftlerin her biri bu bağlamda önemli rolü söz konusudur. Ancak burada evi ve aileyi yöneten kadının rolü erkeğe kıyasla daha fazla ve daha önemlidir. Kadın sürekli neşe ve coşku yaratan ve sürekli çaba harcayan taraftır. Kadın evin duygusal dayanağıdır ve aile fertlerinin duygularına özel özen gösterir. Evin annesi, herkesin onunla daha samimi ilişkisi olan ve onu görünce neşelenen ve mutlu olan taraftır. Eğer anne evin ortamını iyi bir şekilde yönetebilir ve neşeye ve sevince zemin oluşturursa, çocuklar da daha neşeli ve daha güçlü bir moralle yetişir. Nevruz Bayramı ve tatil günleri ise ailevi bağları ebeveyn ve evlatların arasında güçlendirmek için en iyi fırsattır. Ve burada yine anne bu günlerde aile fertleri arasında duygusal bağların güçlenmesinde etkin rol ifa edebilir.
Günümüzde kadınları neşeli ve aktif olmaktan ve bu duyguları aile fertlerin intikal ettirmekten alıkoyan sorunlardan biri stres meselesidir. Psikologlara göre kadınları mutlu etmenin en kısa yolu onların streslerini gidermektir. Psikologlara göre erkeğin kadına desteği ve karşılıklı saygıları stresleri gidermekte önemli rol ifa eder. Evin erkeği eşini ve çocuklarını desteklemesi, özellikle eşine duygusal destek vermesi streslerini gidererek kadına huzur ve neşe armağan edebilir. Yine erkeğin eşine hoş sözler söylemesi stresini azalmasına yardımcı olabilir.
İmam Rıza aleyhisselam bu bağlamda önemli ve ilginç bir noktaya işaret ediyor. İmam aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman bir erkek eşine seni seviyorum derse, kadının kalbine asla atamayacağı bir aşk oluşur. Erkeğin sözleriyle sevgisini beyan etmesi, kadının kalbinde aşk ateşini alevlendiren ve parlatan bir kıvılcım gibidir. Kendisi aşk ve sevgi abidesi olan kadın da bu aşkı kocasına ve çocuklarına hediye eder. Karşılıklı saygı ve eşlerin birbirini sevip sayması da yaşamlarını neşeli ve mutlu hale getirir. Aile içinde edep ve saygı stresleri ve huysuzlukları giderir ve çocuklar her türlü hakaret ve aşağılanmaktan uzak bir ortamda gelişerek büyür.
Evet, Nevruz Bayramı aşk beslemek için en güzel günlerdir. Yeni yıla girerken aile fertleri birbirine tebrik eder ve öpüşerek ve hediyeler ve bayramlıklar vererek aralarındaki sevgi bağlarını güçlendirir. Nevruz Bayramı bir nevi doğanın yeniden doğuşuna saygı göstermektir ve bu şenliğin düzenlenmesinde kadınlar en büyük rolü ifa eder.
Değerli dinleyiciler, İran kültüründe kadınların Nevruz Bayramı'nın şenliğine katkılarını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsyode.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin yeni yılı adlandırmasının amaçları.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin her yıl yeni yıla girerken yeni yıla adlandırmasını ve bunun amaçlarını ele aldığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hicri Şemsi 1401 yılını bilim temelli istihdam yaratan üretim olarak adlandırdı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei yeni Hicri Şemsi yılını adlandırmayı miladi 2000 yılına denk gelen Hicri Şemsi 1378 yılında başladı. 1370'li yılların son iki yılında her yılın adı kültür ve din ekseninde gerçekleşti. Hicri Şemsi 1378 yılında İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin 100. doğum yıl dönümü ilkbahara denk gelmesi dolayısıyla bu yıl İmam Hümeyni yılı olarak adlandırılmıştı. Yine Hicri Şemsi 1379 yılında yıl boyunca iki kez Kadir Bayramı oğlundan İmam Ali yılı olarak adlandırılmıştı.
Evet, Hicri Şemsi 1387 yılına kadar da her yılın adı ülkenin kültürel ve sosyal meselelerinden esinlenerek seçildi. Hicri Şemsi 1380 yılına gelindiğinde İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Amerika elebaşlığındaki küresel istikbarın Batı Asya bölgesinde hasmane ve yayılmacı uygulamaları, ayrıca ülke genelinde yetkililerin istihdam ve iş alanları açma meselesine özel ilgi göstermeleri zarureti yüzünden bu yılı Milli İktidar ve İştigal Yılı olarak adlandırdı. Hicri Şemsi 1381 yılı ise şehitlerin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet ve yas günleri yeni yılın başına denk gelmesi yüzünden Hüseyin'i İzzet ve Onur yılı ve 1382 yılı da hizmet yılı olarak adlandırıldı.
Hicri Şemsi 1383 yılı 8. hükümetin son yılı olduğundan ve devlet erkanları uygulamalarının raporunu vatandaşlara sunmaları gerektiğinden İslam İnkılabı rehberi bu yılı cevap verme yılı olarak adlandırdı. Hicri Şemsi 1384 yılına gelindiğinde ve 9. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacağı ve İslam nizamının düşmanlarının yoğun propagandaları yüzünden İslam İnkılabı rehberi bu yılı Milli Dayanışma ve Genel Katılım Yılı olarak adlandırdı. Hicri Şemsi 1385 yılı ise bazı batılı dergilerde İslam peygamberinin mukaddes zatına hakaret içeren yayınlar yapmaları ve dünya genelinde Müslümanların öfkesine yol açmaları yüzünden Büyük Peygamber Yılı olarak adlandırıldı. Hicri Şemsi 1386 yılı da küresel emperyalizmin İslam ümmeti ve İran milleti arasında tefrika yaratmak üzere çok yönlü sinsi çabaları yüzünden İslam İnkılabı rehberi tarafından Milli Birlik ve İslami Dayanışma yılı olarak adlandırıldı. Hicri Şemsi 1387 yılı ise yenilikçilik ve açılım yılı şeklinde adlandırıldı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Hicri Şemsi 1388 yılından itibaren her yıl için ekonomi temelli bir ad belirledi. Nitekim Hicri Şemsi 1390'lı yıllar içinde seçilen adlar aynı temele dayanıyordu. Bir başka ifadeyle seçilen tüm adlarda ekonomi veya bir bölümü yılın adında yer alıyordu. Gerçekte Hicri Şemsi 1390'lı yılların adları daha çok politika üretme boyutu ön plana çıkıyordu ve iş başında bulunan hükümetlerin bu adı izledikleri politikalarda göz önünde bulundurmaları gerekiyordu.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1388 yılını ülke genelinde enerji tüketiminin yüksek olması yüzünden tüketim modelini ıslah etme yılı olarak adlandırdı. Hicri Şemsi 1389 yılı çifte himmet, çifte çalışma, 1390 yılı iktisadi cihat, 1391 yılı milli üretim ve İranlı iş ve sermaye destek olarak adlandırıldı. Bu adlandırmanın sebebi Batı tarafından dayatılan yaptırımlar ve ayrıca yetkililerin iktisadi alanda kötü yönetimleriydi. 1392 yılında 11. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemde olduğundan ve ayrıca yetkililerin iktisadi sorunları aşmak üzere kesin kararlılığı zarureti yüzünden İslam İnkılabı rehberi tarafından siyasi hamaset ve iktisadi hamaset yılı ve 1393 yılı ise milli azim ve cihatçı yönetimle ekonomi ve kültür yılı olarak adlandırıldı.
Tahran Radyosu.
Hicri Şemsi 1390'lı yılların adlarında ekonomi meselesine yer verilmeyen tek yılı 1394 yılıydı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu yılı devlet ve millet, gönül birlikteliği ve dil birlikteliği olarak adlandırdı. Hicri Şemsi 1395 yılından itibaren her yılın adında esas eksen ekonomi oldu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei Hicri Şemsi 1395 yılını direniş ekonomisi, eylem ve amel yılı, 1396 yılını direniş ekonomisi, üretim, istihdam yılı, 1397 yılını İranlı ürünlere destek yılı, 1398 yılını üretimin geliştirmesi yılı, 1399 yılını üretimde sıçrama yılı ve 1400 yılını da üretim, destekler ve engelleri giderme ve en son 1401 yılına da bilim temelli istihdam yaratan üretim yılı olarak adlandırdı.
Hicri Şemsi yeni yılların İslam İnkılabı rehberi tarafından adlandırılmasında önemli olan bir başka konu bu adlandırmaların amaçlarıdır. Bu bağlamda yeni yılların adlandırılmasının en önemli hedefi hükümetin bir yıllık çalışması boyunca önceliklerini belirleme ve faaliyet eksenlerine yön vermeden ibaret olduğu söylenebilir. Her yılın adlandırılmasından anlaşıldığı üzere bu adlandırmada yılın en önemli meselesi göz önünde bulunduruluyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yeni Hicri Şemsi yılını adlandırmayı, miladi 2000 yılına denk gelen Hicri Şemsi 1378 yılında başladı. 1370'li yılların son iki yılında her yılın adı kültür ve din ekseninde adlardı. Ancak Hicri Şemsi 1390'lı yıllarda bir tek 1394 yılında ekonomiyle ilgisi olmayan bir ad seçildi. Yeni Hicri Şemsi 1380'li yılların ikinci yarısında İran ekonomisine uygulanan dış baskılar Hicri Şemsi 1390'lı yılların ilk iki yılında halkın geçimi üzerinde tesirini göstermeye başladı.
Hicri Şemsi 1390'lı yıllarda da İslam İnkılabı rehberi yeni yılların adını seçerken ekonomi meselelerini temel aldı. Zira haklı olarak düşmanların İran nizamını askeri yollardan devirmekten umudunu kestiği ve şimdi var gücünü iktisadi meselelerin üzerinde odakladığı ve halka baskı uygulayarak devletle millet arasını açmayı amaçladığı sonucuna varmıştı. Buna göre de Ayetullah Hamine'yi hükümetlerin temel önceliği olarak ekonomi meselesi üzerine durdu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine, Hicri Şemsi 1397 yılının ilk gününde Kutsal Meşret kentinde yer alan İmam Rıza Aleyhisselam Külliyesi'nde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada yeni yılın adlandırılmasının amacını şöyle açıkladı. Yılın adı ya da şiarı iki amaç doğrultusunda gündeme geliyor. Birincisi hükümet yetkililerinin icraat ve uygulamalarına yönelik politikalarına yön vermek ve diğeri kamuoyunun ilgisini çekmektir.
Bir başka ifadeyle ülkenin üst düzey yetkilileri kararları alıyor ve kamuoyu da davranışlarında yılın adını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Yani eğer yılın adı milli üretime destek ekseninde ise hükümetlerin siyasetleri yerli üretime destek verme doğrultusunda olmalı ve kamuoyu da milli üretime destek vermenin sonuçları hakkında bilgilendirmeleri ve yerli üretime destek yönünde hareket etmeleri gerekir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin her sene yeni yıla girerken yeni yılı adlandırmasını ve bunun amaçlarını ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@wsirip.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde ergenlik çağının önemini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde ebeveynin çocuğun ahlaki talim ve terbiyesi üzerindeki etkisi ve bunun için gereken zeminin oluşturulmasında ifa ettikleri rolün önemi hakkında konuştuk. Yine sabır, cesaret, af, sadakat, insan ve benzeri sıfatlar ve ahlaki öğretilerin ta çocukluk çağından itibaren üretilmesi gerektiğini ve bunun için ebeveynin bizzat bu ilkelere uyarak pratikte çocuklarına örnek olmaları gerektiğini anlattık. Bugünkü sohbetimizde ise çocukların ergenlik çağına geçişlerini ve bu sürecin önemini masaya yatırmak istiyoruz.
İnsanların gelişme ve büyüme sürecinde çocukluk ve yetişkinlik çağları arasında kalan bir evre vardır. İnsan yaşamında bu evreye ergenlik çağı denir. Bu dönemde insan köklü değişikliklere maruz kalır ve bu değişim onu gelecekteki yaşama hazır hale getirir. Ergenlik insan yaşamında çok hassas bir dönemdir ve İslam dini açısından buluğ yaşı sayılır. Buna göre İslam peygamberi insanların yetişme ve rüşt merhalelerini 3-7 yıllık evreye ayırır. Ebeveynlere ve öğretmenlere buluğ ve ergenlik çağı olan 3. merhalede çocuklara yetişkin bir insan gibi bakmalarını, onlara güvenmelerini ve işlerde onlara danışmayı ve onların görüşlerine saygı duymalarını ve çocuklara sorumluluk vermelerini, böylece yeteneklerinin gelişmesine ve kişiliklerinin şekillenmesine imkan tanımalarını tavsiye ediyor.
Talim ve terbiye uzmanları, psikologlar ve sosyologlar, ergenlik çağının her insanın yaşamının en önemli ve en hassas merhalesi olduğuna inanıyor. Bu evrede ergenlik çağına gelen insan bir takım cismi ve ruhi değişimle karşılaşır ki her biri bir nevi onu etkiler. Amerikalı uzman Miller Newton, Ergenlik adlı eserinde bu dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde rüşt ve buluğ dönemi olarak tanımlıyor. Miller'e göre bu evrede beyindeki sinir sistemi yapısının büyümesi ve gelişmesi, vücut bakımından fiziksel gelişme, cinsel yapı ya da üreme düzenine gelişmesi, yetişkin ve bağımsız bir insan olma duygusunun gelişmesi, sosyal grupta yetişkin bir insanın konumuna kavuşması ve toplumla tahammülünde davranışlarını kontrol etme pişkinliği söz konusudur.
Bazen buluğ çağında yaşanan değişiklikler ve bu evreye ayak basan çocuğun kişiliğini, davranışlarını ve huyunu tamamen değiştirir. Bu yüzden ergenlik çağına gelen çocuğun ruhi, akli, cismi ve ahlaki özelliklerini iyi bilmek ve ona ve çevresindeki insanlara nasıl doğru teamülde bulunmaları gerektiğine yardımcı olur. Böylece buluğ çağına gelen insanda yaşanan değişikliklerin nasıl karşılanması gerektiğini daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Ergenlik çağı güç ve yetenek çağıdır. Allah-u Teala Rum suresinin 54. ayetinde şöyle buyurur: "Sizi güçsüz yaradan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir." Bu ayet, insan yaşamında üç önemli evreye, yani güçsüzlük, kuvvetli olduğu dönem ve sonra yine güçsüzlük ve ihtiyarlık dönemlerine işaret eder. Bu arada ilk güçsüzlük çocukluk çağı, kuvvetli olma çağı da ergenlik ve gençlik çağı ve ikinci güçsüzlük dönemi de ihtiyarlık çağıdır.
Tahran Radyosu.
Ergenlik çağı aslında buluğ çağının başlamasına denk gelir. Buluğ çağı ise her insanın yaşamının en kritik evrelerinden biri sayılır. Buluğ çağı 12 ila 17 yaş arasında kalan yıllara verilen addır. Gerçi buluğ çağı kızlarda yaklaşık 11 yaşlarında, yani erkeklerden 2-3 yıl daha erken başlar. Blue çağında hormonlar daha aktif hale gelir ve insanda cismi ve cinsel değişiklikler başlar. Ergenlik çağında blue insanın akli ve cismi açıdan gelişti, düşünce ve istidlal gücüne kavuştuğu dönemdir. Yüce Allah Nisa suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Yetimler akli rüşt derecesine ermeden önce kendi malını koruyamaz ve bu yüzden kendi mali üzerinde tasarrufta bulunamaz ve ancak akli açıdan olgunlaşırsa kendi mali üzerinde tasarrufta bulunabilir. Bu yüzden ergenlik çağını çok önemli ve çok hassas bir evre olarak telakki etmek gerekir. Çünkü bu evre has özellikleriyle insan yaşamının diğer evrelerinden farklıdır.
Öte yandan ebeveyn de ergenlik çağının insan yaşamında önemli bir evre olduğunu bilmesi gerekir. Zira bu dönemde çocukların davranışında ve düşüncelerinde ani değişim yaşanır. İnsan yaşamında bazı evreler fiziki ve bedensel tesirleri yüzünden önem arz ederken bazı evreler de ruhi tesirleri yüzünden itina etmeye değerdir. Ancak ergenlik çağı her iki açıdan da önemlidir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Ergin insanın kalbi ekime hazır tarla gibidir. İçine ne ekersen kabul eder.
Ergenlik çağı insanların rüşt merhalelerinden birinden bir başkasına geçtiği evredir. Çocuklar ise ergenlik çağına ayak basarak yetişkinlik çağına hazırlanmaya başladıklarında artık çocuksu davranışlarını da bir kenara bırakmaları ve yeni davranış modellerini de öğrenmeleri gerekir. Ergenlik çağı insanlara yaşamın çeşitli yöntemlerini öğrenme fırsatı verir ve burada hangi davranış modeli, hangi değerler ve hangi bakış açısı onun ihtiyaçlarını karşılayabileceğine karar verir. İslami kalabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ergenlik çağının önemi ve insanın geleceği üzerindeki tesiri hakkında şöyle buyurur. Ergen insan sosyal bir musli, seçkin bir bilgindir ya da salih ve yüce bir insan olabilir. Tüm bu yetenekler öğretmenin eline emanet edilen çocuklarda vardır.
Ergenlik çağı insan kişiliğinin değişime uğradığı çok önemli bir dönemdir. Ta eskiden psikologların ilgi odağında olan bir evre sayılır. Ergen insan tüm bu değişiklikler ve değişimle uyum sağlamanın yanı sıra kendisi için sabit bir kimlik de kazanması ve ben kimim, benim varlık alemimde yerim neresi, yaşamdan beklentilerim nelerdir gibi sorulara net ve has cevap bulması gerekir. Ergen insan bu soruların cevabını ailesi ve yaşadığı toplum ile teamülde bulabilir ve maddi manevi iyi bir yaşama kavuşması mümkündür. Ergen insan ayrıca sağlıklı bir yaşam için hazırlanmış olur. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Ergen insanların öğrenmeleri gereken en önemli konular yetişkinlikte ihtiyaç duyacakları şeylerdir.
Ergenlik çağına gelen insan bu evrede bazı uygun veya uygunsuz özellikleri taşıyan bir takım davranışlara maruz kalabilir. Ergen insanın başta davranış ve huylarının özelliğini bilmek bu evrede uygunsuz uyumsuzlukları önleyebilir. Ergenlik çağı muğlak duyguların, ruhi ve cismi değişimin, coşku ve ıstırapların yaşandığı, duygusal ve makul olmayan kararların alındığı evredir. Ergen insan genellikle aşırı derecede enerjik, idealist ve ben eksenlidir ve hak ve adalete büyük ilgi duyar. Gerçi bu evre çocukla aile arasında tartışmalar ve görüş farklılıkları evresi de olabilir. Ama yine de ergenlik yılları çocuklara yetişmelerinde, bağımsızlık kazanmalarında ve sağlıklı ve başarılı bir genç olmalarında etkili olan yıllardır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.